İkinci ayrım.
Kır saçlı ve sırım gibi iri yarı bir kadın onları tren istasyonunun peronunda karşıladı. Güçlü kuvvetli bir köylü iki valizi yüklenip tek atlı bir faytonun beklediği gar çıkışına kadar taşıdı. Adam arabacı yerine geçti. Jaromil, annesi ve iri kıyım kadın karşılıklı sıralarına yerleştiler. Küçük kentin sokakları boyunca gidip bir tarafı Rönesans tarzında kemerlerle, diğer tarafıysa ardında duvarları asmalarla kaplı eski bir şato ve bir bahçe bulunan demir parmaklıklarla çevrili bir meydana ulaştılar. Sonra ırmağa doğru indiler. Jaromil, sarı tahtadan bir dizi kabin, bir atlama tahtası, sandalyeleriyle birlikte beyaz masalar ve daha geride ırmak boyundaki kavakları seçebildi. Ama bu sırada fayton göl kenarına serpilmiş villalara giden yola girmişti bile. Araba villalardan birinin önünde durdu. Adam oturduğu yerden indi ve valizleri aldı. Jaromil ve annesi onun peşinden bir bahçe, bir hol ve bir merdiven geçip kendilerini evli çiftlerin yatakları gibi karşı karşıya konmuş iki yatağın bulunduğu, biri bahçenin de en ucunda da ırmağın görülebildiği balkona açılan iki pencereli bir odada buldular. Anne balkonun korkuluklarına yaklaşıp derin derin solumaya koyuldu. "Ne ilahi bir huzur," dedi. Ve tahta iskeleye bağlı kırmızı bir kayığın inip çıktığı ırmak kıyısına bakarak yeniden derin bir nefes alıp verdi. Aynı gün alt kattaki küçük salonda yenen akşam yemeği sırasında anne yaşlı bir çiftle tanıştı. Salon her gece sakin ve uzun bir sohbetin uğultusuyla doluyordu. Jaromil'i herkes seviyor, annesi de onun gevezeliklerini, ilginç fikirlerini ve ağırbaşlı palavralarını zevkle dinliyordu. Evet, ağırbaşlı, çünkü Jaromil diş hekiminin bekleme odasındaki kadını hiçbir zaman unutmayacak ve hep onun bakışlarından saklanabileceği bir paravan arayacaktı. Hayran olunmaya duyduğu açlık hala sürüyordu. Ama saflık ve alçak gönüllülükle ifade edilen özlü cümlelerle hayranlık kazanmayı öğrenmişti. Sessiz bahçenin içindeki villa, uzun deniz yolculuklarını düşündüren demirli kayık ve karanlık ırmak, çatolardan ve saraylardan söz edilen kitaplardaki prenseslere benzeyen iri yarı kadını götürmek üzere zaman zaman villanın önüne gelen siyah fayton, faytondan indikten sonra bir asırdan diğerine, bir rüyadan diğerine, bir kitaptan diğerine geçer gibi girilebilen ıssız yüzme havuzu, sütunları ardında kılıçla dövüşen şövalyelerin gizlendiği dar kemerli Rönesans meydanı, tüm bunlar Jaromil'in büyülenerek girdiği bir evren oluşturuyordu. Köpekli adam da bu güzel evrenin bir parçasıydı. Onu ilk kez gördüklerinde ırmak kıyısında hareketsiz durmuş, suya bakıyordu. Üzerinde deri bir pardüsü, yanında da yere oturmuş siyah bir kurt köpeği vardı. Hareketsizlikleriyle başka dünyalardan gelmiş kişileri andırıyorlardı. Aynı yerde ikinci kez karşılaştıklarında adam, üzerinde yine deri pardüsü vardı, yerden aldığı taşları ileri doğru fırlatıyor, köpek de geri getiriyordu. Üçüncü karşılaşmalarında dekor yine aynıydı, kavaklar ve ırmak. Adam anneye kısa bir selam verdi ve sonra arkalarından uzun uzadıya baktı. Tabii bu da uyanık Jaromil'in gözünden kaçmadı. Ertesi gün gezintiden döndüklerinde kurt köpeğinin villanın girişinde oturur buldular. Salona girdikleri sırada içeriden gelen konuşmayı duydular ve erkek sesinin köpeğin sahibine ait olduğunu anladılar. O kadar merak etmişlerdi ki bir süre salonun girişinde etraflarına bakarak ve çene çalarak pansiyoncu kadının çıkmasını beklediler. Anne köpeği göstererek, "Kimin köpeği bu? Gezerken hep rastlıyoruz." "Lisenin resim hocası," dedi kadın. Anne bir resim öğretmeniyle konuşmaktan çok memnun kalacağını, çünkü Jaromil'in resim yapmayı sevdiğini ve kendisinin de bir uzmanın fikrini almak istediğini belirtti. Kadın öğretmeni annesiyle tanıştırdı. Jaromil de resim defterini getirmek üzere odasına seyirtti. Sonra dördü birlikte salonda oturdular. Pansiyoncu kadın, Jaromil, Jaromil'in resimlerini inceleyen köpekli adam ve açıklamalarda ona eşlik eden anne. Anne, Jaromil'in her zaman ilgilendiği şeyin manzara ya da natürmort değil bir hareket çizmek olduğunu söylediğini, gerçekten kendisinin de kişilerin neden hep köpek başlı olduklarını anlamamasına rağmen onun resimlerinde şaşırtıcı bir canlılık ve hareket bulduğunu anlatıyordu. İnsan suratlı gerçek kişiler çizseydi, mütevazi ürünlerinin belirli bir değeri olacaktı. Ama bu halleriyle bir anlam taşıyıp taşımadıklarını söyleyemiyordu. Köpeğin sahibi resimleri yüzünde memnun bir ifadeyle inceledi. Sonra bu resimlerde çekici bulduğu şeyin hayvan başıyla insan bedeninin bu birleşimi olduğunu belirtti. Bu hayali birleşim rastlantısal bir fikir değil, çocuğun resimlerinin büyük bir bölümünün de gösterdiği gibi saplantılı bir imge, kökleri çocukluğunun ulaşılmaz derinliklerine inen bir şeydi. Annesi, oğlunun yeteneğini yalnızca dış dünyaya betimlemedeki ustalığıyla değerlendirme hatasına düşmemeliydi. Bu ustalığa kim olsa ulaşırdı. Ressam olarak bu arada hayatını kazanması gerektiğinden öğretmenliğin kendisi için lüzumlu bir sıkıntı olduğunu da işittiriyordu. Çocuğun resimlerinde ilgilendiği şey çocuğun kağıda döktüğü bu son derece özgün iç dünyaydı. Anne ressamın övgülerini zevkle dinliyor, pansiyoncu kadın önünde büyük bir gelecek olduğunu söyleyerek Jeremy'nin saçlarını okşuyordu. Jeremy ise gözlerini masanın altına dikmiş, tüm işitiklerini hafızasına kaydediyordu. Ressam, gelecek yıl Prag'daki liselerden birinde görev alacağını, eğer anne oğlunun diğer çalışmalarını getirip gösterirse memnun olacağını söyledi. İç dünya. Bunlar büyük laflardı ve Jeremy bunları işittiğinde dehşet memnun oldu. Daha 5 yaşındayken olağanüstü bir çocuk olarak görüldüğünü unutmamıştı. Diğerlerinden farklıydı. Çantası ya da gömleğiyle alay eden arkadaşlarının tutumu da benzersizliğini bazen acı bir biçimde doğrulamıştı. Ancak şimdiye dek bu benzersizlik onun için boş ve belirsiz bir kavram olarak kalmıştı. Kavranması güç bir umut ya da anlaşılmaz bir filizdi. Oysa şimdi adı konmuştu. Bu özgün bir iç dünyaydı ve içeriği de kesinlikle belirliydi. Köpek kafalı adamların betimlendiği resimler. Kuşkusuz Jeremy köpek kafalı adamlar buluşunu sırf insan yüzü çizememesi nedeniyle tesadüfen gerçekleştirdiğini biliyordu. Bu da iç dünyasının özgünlüğünün bir çabanın ürünü olmadığına, tersine kafasından rastlantısal ve mekanik bir şekilde geçenlerde kendini belli ettiğine ve tanrı vergisi olduğuna dair belirsiz bir düşünce uyandırıyordu. O günden sonra kendisi düşüncelerini çok daha dikkatli bir şekilde izledi ve hayran olmaya başladı. Örneğin öldüğünde yaşamakta olduğu dünyanın da artık var olmayacağını düşündü. Bu düşünce aklına birden öylesine gelmişti. Ama artık içgüdüsel özgünlüğünden haberdar olduğundan ve daha önce birçok düşüncenin yitip gitmesine göz yumduğundan onu bırakmadı. Dört elle sarıldı, gözlemledi, her cephesinden inceledi. Irmak kıyısında yürüyor ve arada bir gözlerini kapayıp ırmağın var olmaya devam edip etmediğini düşünüyordu. Tabii ki gözlerini her açtığında ırmak eskisi gibi akmaya devam ediyordu. Ama dikkate değer bir şey varsa o da bu deneyle Jeremy'nin onu görmediği zaman da ırmağın gerçekten orada var olduğunun kanıtlandığını Jeremy'nin aklına almamasıydı. Bunu son derece ilgi çekici buldu. İncelemelerine en azından yarım gün ayırdı ve daha sonra bundan annesine de söz etti. Kaplıca'daki günlerin sonu yaklaştıkça birbirleriyle konuşmalarından aldıkları haz giderek artıyordu. Hava karardıktan sonra birlikte dolaşıyor, dere kenarında eski bir bankta oturuyorlar, el ele tutuşup dolunayın sudaki aksini seyrediyorlardı. Ne güzel diye iç geçiriyordu anne. Çocuk ayın suda oluşturduğu daireyi seyrediyor ve ırmağın kat ettiği uzun yolu düşünüyordu. Anne birkaç gün içinde yeniden karşısına çıkacak olan bomboş günleri hatırladı ve çocuğa dönüp, ''Yavrucuğum, hiçbir zaman anlayamayacağım bir keder var içimde.'' dedi. Sonra göz göze geldiler. Kadın çocuğun gözlerinde kendisini anlamaya yönelik büyük bir sevgi ve istek olduğunu geçirdi aklından. Bu onu ürküttü. Kadınca kaygılarını bir çocuğa açacak değildi ya. Ama bu anlayışlı bakışlar bir günah gibi çekiyordu onu. Anaoğul çifte yataklarına yan yana uzanmışlardı. Anne 6 yaşına gelene kadar onun yanında yattığını ve o zamanlar mutlu olduğunu hatırlıyordu. Evlilik yatağında birlikte mutlu olabileceğim tek erkek bu diye geçirdi aklından. Bu düşünceye önce güldü. Fakat oğlunun müşfik bakışları yeniden karşılaştığında bu çocuğun onu acı veren şeylerden uzaklaştırmakla yani unutmanın tesellisini vermekle kalmayıp dikkatle dinlenebileceğini de anlayışın tesellisini verebileceğini düşündü. Hayatım hiç de öyle aşkla dolu değil. Bunu bilmeni isterim dedi. Bir başka kez de ona anne olarak mutluyum ama bir anne yalnızca anne değildir aynı zamanda kadındır da diyecek kadar ileri gitti. Evet bu yarım kalmış sırdaşlıklar onu bir günah gibi çekiyordu ve kendi de bunun farkındaydı. Jeremy bir gün durup dururken anneciğim o kadar da küçük değilim seni anlıyorum dediğinde neredeyse dehşete kapıldı. Tabii ki yumurcak belli bir şey sezmiyor annesine yalnızca onunla her hüznü paylaşabileceğini anlatmaya çalışıyordu. Ama kullandığı sözcüklerde çok derin bir anlam gizliydi. Annenin gözleri önünde yeniden açılan bir uçurma dalarcasına bu sözlere dalıp gitti. Bu gayrimeşgul yakınlığın ve yasaklanmış anlayışın uçurumuydu. Ya Jeremy'nin üç dünyasının gelişmesi ne alemdeydi? Pek parlak değil. İlkokulda kolaylıkla başardığı dersler lisede çok zorlaşmıştı. Ve üç dünyanın halesi bu tek düzelik içinde kaybolup gidiyordu. Öğretmen dünyayı sefalet ve mutsuzluktan ibaret gören kötümser kitaplardan söz ediyor. Bu da Jeremy'nin yaşamı yabani otlara benzeten özdeyişini utanç verici biçimde bayağılaştırıyordu. Jaromil bir zamanlar düşündüğü ya da hissettiği şeylerin kendisine ait olduğuna artık inanmıyordu. Sanki tüm düşünceler oldum olası bu dünyada varmış da kütüphaneden kitap alır gibi onları ödünç almaktan başka bir şey yapılmıyormuş gibi geliyordu ona. O halde Jaromil kimdi? Benliğinin içeriği gerçekte ne olabilirdi? İncelemek üzere bu benliğin üzerine eğiliyor fakat orada benliğini incelemek için kendi üzerine eğilmiş görüntüsünden başka bir şey bulamıyordu. 2 yıl kadar önce ilk kez olarak üç dünyasının özgünlüğünden söz eden adamı özlemle düşünmeye koyuluşu böyle başladı. Resim dersinden zar zor orta aldığından, sulu boya çalıştığı zaman boya hep kurşun kalemle çizilmiş taslağın dışına taşıyordu. Anne, oğlunun isteği üzerine ressamın adresini araştırabileceğini ve ondan notlarını düşüren yetersizliklere çare olmak üzere Jaromil'e özel dersler vermesini rica edebileceğini düşündü. Böylece günün birinde Jaromil ressamın dairesine adımını attı. Daire bir binanın çatı katındaydı ve 2 odası vardı. Birinci odada büyük bir kitaplık bulunuyordu. İkincisinin ise penceresi yoktu ve eğilimli olan tavanı boydan boya buzlu camla kaplıydı. Etrafta resim sehpaları, bitmemiş tablolar görülüyordu. Uzun masanın üzerinde ise kağıtlar ve küçük boya şişeleriyle doluydu. Duvarlarda ressamın zenci masklarının reprodüksiyonları olduğunu söylediği garip kara suratlar asılıydı. Divana yatmış olan köpek, Jaromil onu tanıyordu, kıpırdamadan ziyaretçiyi izliyordu. Ressam Jaromil'i uzun masaya oturtturdu ve resim defterini karıştırmaya koyuldu. Hep aynı şeyler, bunlarla hiçbir yere varılmaz dedi ardından. Jaromil, ressamın hoşuna gidenin köpek başlı insanlar olduğunu ve bunların onun için çizdiğini söylemek istiyordu. Fakat öyle diş kırıklığına uğramış, öyle sıkılmıştı ki tek söz edemiyordu. Ressam önüne bir kağıt koydu, boya şişesini açtı ve fırçayı eline verdi. Şimdi aklından ne geçiyorsa onu çiz, fazla düşünme ve çiz, dedi. Jaromil o kadar korkmuştu ki ne çizeceğini kesinlikle bilmiyordu. Ressam ısrar ettiğinden istemeye istemeye biçimsiz vücutlu bir köpek başına sığındı. Ressam memnun olmadı. Jaromil utuna sıkıla sulu boya öğrenmek istediğini, çünkü sınıfta sulu boya yaparken boyaların hep çizgilerden taştığını söyledi. Annem bundan söz etti ama şimdilik bunu unut, köpekleri de unut, dedi ressam. Jaromil'in önüne büyükçe bir kitap koyup beceriksiz siyah bir çizginin renkli fonda Jaromil'e kırk ayaklar, deniz yıldızları, bok böcekleri, yıldızlar ve aylar hatırlatacak şekilde kararsızca kıvrıldığı sayfaları gösterdi. Hayal gücüne dayanarak buna benzer bir şeyler çizmesini istiyordu. Ama çizmem gereken ne, diye sordu çocuk. Bir çizgi çiz, hoşuna giden bir çizgi. Ressamın işinin nesnelerin dış hatlarını aynen yeniden çizmek değil, kendi çizgileriyle kağıt üzerine bir evren yaratmak olduğunu da unutma, dedi ressam. Jaromil hiç de hoşuna gitmeyen çizgiler çizdi. Bir sürü kağıtlar doldurdu ve sonunda annesinin talimatlarının uygun olarak ressamın parasını verip eve döndü. Ziyaret beklediğinden farklı bir şekilde geçmiş ve kaybolmuş iç dünyasını yeniden keşfetme fırsatı olmamıştı. Tam tersine, Jaromil'i kendi malı olan tek şeyden, köpek başlı adamlardan yoksun bırakmıştı. Ama yine de annesi resim dersinin ilgisini çekip çekmediğini sorduğunda dersten coşkuyla söz etti. Coşkusunda samimiydi. Çünkü bu ziyaret ona iç dünyasının doğrulanmasını getirmediyse de orada herhangi birinin getirmeyeceği ve baştan kendisine büyük ayrıcalıklar sağlayan olağanüstü bir dış dünya bulmuştu. Kendisini şaşkınlığa düşüren ama banyo evlerinin duvarlarındaki natürmört ve manzaralarla hiç ilgisi olmayan üstünlüğünü, bunun bir üstünlük olduğunu hemen anlamıştı, taşıyan garip resimler görmüştü. Bir de hemen sahiplendiği tuhaf düşünceler öğrenmişti. Örneğin burjuva sözcüğünün bir küfür olduğunu anladı. Resimlerin aynı yaşamdaki gibi olmasını ve doğayı taklit etmesini isteyen kişi burjuvadır. Ama burjuvalarla dalga geçebilir çünkü onlar ölmüşlerdir. Ama bundan haberleri yoktur. Bu düşünce Jaromil'in çok hoşuna gidiyordu. Tabii böyle olunca ressamın evini seve seve gidiyor ve köpek kafalı adam resimlerinin bir zamanlar kendisine sağlamış oldukları başarının tekrarını arzuluyordu. Ama boşunaydı. Miro'nun resimleri üzerine çeşitlemeler yapması gerekirken, kendiliğindenlikten ve çocuksu oyunların güzelliğinden tamamıyla yoksun karalamalar yapıyordu. Zenci masklarına bakarak yaptığı resimler modelin beceriksizce taktiklerinden öteri geçemiyor ve ressamın umduğunun tersine çocuğun hayal gücünü hiç mi hiç uyarmıyordu. En küçük bir hayranlık belirtisi daha görmeden ressamın evine gitmeye çekilmez bulduğundan Jaromil de bir karar verdi ve çıplak kadın resimleri çizdiği gizli resim defterini ressama götürdü. Resimlerin çoğu için yararlandığı modeller, büyük babasının eski kitaplığındaki resimli dergilerde görmüş olduğu heykel fotoğraflarıydı. Tabii bunlar, özellikle defterin ilk sayfalarındakiler, geçen yüzyılın resimlerinde rastlanabilecek türden kibirli, olgun ve iri yarı kadınlardı. Defterin ileriki sayfaları daha ilginç bir şey sergiliyordu. Başsız bir kadın resmi. Baş boyun hizasından kesilip çıkartılmıştı. Bu da kafanın kesildiğini ve kağıdın hala hayali bir baltanın izini taşıdığı izlenimini veriyordu. Kağıttaki delik Jaromil'in çakısının eseriydi. Jaromil de hoşlandığı ve sık sık giysilerin altındaki bedenini çıplak görmek arzusuyla seyrettiği bir sınıf arkadaşının fotoğrafı vardı. Bu arzusunu gerçekleştirmek için kızın fotoğrafından kestiği kafayı deliğin altına gelecek şekilde yerleştiriyordu. Daha sonraki tüm kadın resimlerinde kafalar kesilmişti. Bazılarında da kadınlar çok garip durumlarda, örneğin çömelmiş işerken çizilmişti. Ancak bunların yanında Jane D'Arc gibi odunlar üzerinde ve alevler arasında betimlenmiş kadınlar da vardı. Tarih dersleriyle açıklayabileceğimiz ve belki de mazur görebileceğimiz bu işkence sahneleri uzun bir dizinin başlangıcıydı. Diğer çalışmalarda kaza oturtulmuş bahtsız bir kadın, bacağı kesilmiş bahtsız bir kadın ve kolu kesilmiş ve sözü dinlemesi gereken başka durumlarda bir kadın yer alıyordu. Bunların ressamın hoşuna gidip gitmeyeceğinden Jaromil tabii ki de emin olamazdı. Koca ciltli kitaplarda ya da atölyedeki tuvallerde gördüklerine hiç mi hiç benzemiyorlardı. Yine de ona gizli resim defterindeki resimlerde onları ustasının yaptıklarına yaklaştıran bir şeyler varmış gibi geliyordu. Bu belki yasaklanmış olmaları, belki Jaromil'in evindeki resimlerle karşılaştırıldığında ortaya çıkan farklılıklarıydı. Belki de gerek kendi çıplak kadın resimlerinin, gerekse ressamın anlaşılmaz tuvallerinin, aile üyelerinden ve alışılmış ziyaretçilerden oluşan bir jürinin değerlendirmesine tabi tutulmaları halinde yol açacakları hoşnutsuzluktu. Ressam defteri karıştırdı ve hiçbir şey söylemeden Jaromil'e büyükçe bir kitap uzattı. Sonra bir kenara çekilip kağıda bir şeyler çizmeye koyuldu. Jaromil koca kitabın sayfalarında koltuk değneğine gerek gösterecek kadar uzun bacaklı çıplak bir adam, yumurtadan doğan bir çiçek, karıncalarla kaplı bir surat, ellerinde bir kayaya dönüşen bir adam görüyordu. Ressam Jaromil'in yanına gelerek "Göreceksin bak, Salvador Dali ne kadar harika çiziyor," dedi. Ve önüne alçıdan çıplak bir kadın heykelciyi koyarak sürdürdü. "Desen tekniğini göz ardı ettik. Bu bir hatadır. Daha sonra kökten değiştirebilmek için işe dünyayı şimdiki haliyle tanımakla başlamalı." Böylece Jaromil'in resim defteri, ressamın bir çizgiyle oranlarını değiştirip düzelttiği çıplak kadın resimleriyle doldu. Kadın bedeniyle yeterince yaşamadığı zaman sonunda onu düşman gibi görür, anne oğlunun resim derslerinden dönüşte getirdiği garip karalamalardan pek memnun değildi. Ama ressam tarafından düzeltilmiş çıplak kadın resimlerini gördüğünde yoğun bir tiksinti duydu. Birkaç gün sonra pencereden bakarken aşağıda bahçede kiraz toplayan hizmetçi Magda'nın çıktığı merdiveni tutan ve hizmetçinin eteğinin altına dikkatle bakan Jaromil'i gördü. Dört bir yandan çıplak kadın kalçalarının saldırısına uğramış hissetti kendisini ve daha fazla beklememeye karar verdi. O gün de Jaromil'in resim dersi günüydü. Anne alelacele giyindi ve oğlundan önce yola düştü. "Namus budalası değilim," diye söze başladı. Atölyedeki koltuğa oturduktan sonra, "Ama Jaromil'in tehlikeli bir yaşa girdiğini biliyorsunuz." Ressama söylemek istediklerini öylesine özenle hazırlamıştı ki geriye söyleyecek bir şey kalmıyordu. Bu cümleleri penceresinden bahçenin, tüm düşüncelerini dinlen, alkışlayan, dingin yeşilliği görünen aile ortamı içinde hazırlamıştı. Burada ise yeşillik yoktu. Sehpalarda garip tuvaller, divanın üzerinde de başı ayaklarının arasında şüpheci bir Sphinx'in sabit bakışlarıyla kendisini izleyen bir küpek vardı. Ressam birkaç cümleyle annenin itirazlarını çürüttü ve çocukların resim anlayışını köreltmekten başka hiçbir işe yaramayan resim derslerinden Jaromil'in alabileceği yüksek notların kendisini hiç ilgilendirmediğini ekledi. Çocuğun resimlerinde onu ilgilendiren şey neredeyse hastalıklı denilebilecek kerteye varan özgün hayal gücüydü. "Rastlantıya bakın. Birkaç yıl önce bana getirdiğiniz resimlerde köpek başlı adamlar vardı. Oğlunuzun bu yakınlarda gösterdiği resimlerde ise çıplak kadınlar betimleniyordu. Ama hepsi de başsızdı. İnsana insani bir yüz, insani bir doğa hakkı tanıma konusundaki bu inatçı reddi anlamlı bulmuyor musunuz?" Anne, oğlunun insanın insani doğasını reddedecek kertede kötümser olmadığını söylemeye çalıştı. Tabii, Resimler elbette kötümser bir düşünüşün ürünü değil dedi ressam. Sanat akıldan başka kaynaklardan yararlanır. Neden ya da nasıl olduğunu bilmeksizin kendiliğinden Jeremy'nin aklına köpek başlı adamlar veya bahtsız kadınlar çizme fikri geldi. Ona bu garip ama saçma olmayan resimleri çizdiren bilinç dışıdır. Oğlunuzun bu görüşüyle yaşamımızı her an sarsan savaş arasında gizli bir bağ olduğu kanısında değil misiniz? Savaş insanı yüzünden ve kafasından mahrum bırakmadı mı? Kafasız adamların kafasız kadın parçasının peşinden koşmaktan başka bir şey bilmedikleri bu dünyada yaşamıyor muyuz? Dünyanın gerçekçi bir açıdan görülmesi en boş yanılsama değil midir? Oğlunuzun çocuksu resimleri çok daha gerçekti değil mi? Buraya resmi paylaşmaya gelmişti. Oysa şimdi azarlanmaktan korkan küçük bir kız çocuğu gibi sıkılgandı. Ne diyeceğini bilemiyor ve susuyordu. Ressam koltuğundan kalkıp çerçevesiz tuvallerin bulunduğu köşeye yöneldi. Birini aldı, yüzü odaya bakacak şekilde yerleştirdikten sonra 4 adım geri gidip yere çömeldi ve resme bakmaya koyuldu. Gelin dedi ve kadın uysalca yaklaştığında da elini beline koyup yanına çekti. Yan yana çömelmişlerdi. Kadın kırmızıyla kahverenginin kan buğusu olarak da algılanabilecek sönmüş alevlerle dolu bir tür ıssız ve kömürleşmiş manzara oluşturan karışımını hayranlıkla seyrediyordu. Bu manzaranın içinde ıstapuyla kazınmış bir kişi beyaz iplikten yapılmış izinimini veren figürün fonunu tuvalin boyanmamış dokusu oluşturuyordu. Yürümekten çok süzülen varlığı karısı bir kişi yer alıyordu. Anne ne söylemesi gerektiğini henüz bilmiyor ama ressam tek başına konuşuyordu. Uzaktaki savaş hayaletinden, modern resmin fantezisinden, yaprakları arasında insan bedeni parçaları karışmış ağaçlardan, parmakları ve dallarının tepesinden bakan gözleri olan ağaçlardan söz ediyordu. Daha sonra savaş ve aşktan gayrı hiçbir şeyin kendisini ilgilendirmediğini söyledi. Annenin tuval üzerinde ayırt edebildiği kişi gibi savaşın kanlı dünyasının ardından beliren aşk. Anne bu konuşmanın başından beri ressamı ilk kez olarak anladığını hissetti. Çünkü o da tuval üzerinde bir tür savaş meydanı görüyordu. Beyaz çizgiler de bir kişiyi andırıyordu. Sonra ressam ona birbirlerini ilk kez gördükleri ve daha sonra birçok kez karşılaştıkları ırmak boyundaki yoldan söz etti. Ve aynen aşkın utangaç ve beyaz bedeni gibi ateş ve kandan oluşan bir sisin içinden fırlayıp karşısına çıktığını söyledi. Ardından çömelmiş durumdaki kadının yüzünü kendisine çevirdi ve öptü. Onu öpeceğini düşünmesine bile fırsat bırakmamıştı. Zaten bu karşılaşmanın esprisi de bundaydı. Olaylar anneyi hazırlıksız yakalıyor ve hayal gücünü ve düşüncesini hep geride bırakıyordu. Öpüşme, düşünmesine zaman bırakmayan bir emri vakiydi. Ve bundan sonra düşünmesi gerçekten olayda hiçbir şey değiştirmezdi. Çünkü zamanı ancak belki de olmaması gereken bir şeyin olduğunu düşünmeye yetmişti. Ama bundan da tam olarak emin değildi. Bu tartışılır sorunun cevabını erteleyip işleri olduğu gibi kabul ederek ve tüm dikkatini o sırada olanlarda yoğunlaştırdı. Ressamın dilini ağzının içinde hissetti ve bir anda kendi dilinin ürkek ve gevşek olduğunu ve herhalde ressamda ıslak bir kumaş parçası izlenimi uyandırdığını anladı. Bundan utanç duydu ve neredeyse öfkeyle ne zamandan beri öpüşmediği göz önüne alınırsa dilinin ıslak kumaş gibi olmasında şaşılacak bir şey olmadığını düşündü. Hemen dilinin ucuyla ressamın diline cevap verdi. Adam onu yerden kaldırarak divanın üzerine bıraktı. Onları izlemeye devam eden köpek divandan atladı ve kapının yanına gidip uzandı. Ve göğüslerini okşamaya koyuldu. Kadın haz ve gurur duydu. Ressamın yüzünde açlık ve gençlik görüyordu. Uzun zamandır kendini aç ve genç hissetmemiş olduğunu düşündü. Ve bundan sonra hissedemeyeceği korkusuna kapılıp aç ve genç bir kadın gibi davranmayı emretti kendine. Birden bu kez de olay düşünmesine zaman kalmadan gerçekleşti. Bunun doğduğundan beri bedeni içinde hissettiği 3. adam olduğunu anladı. Anladığı bir şey daha vardı. Ressamı isteyip istemediğini hiç bilmediği. Aklına hep aptalca ve tecrübesiz bir kız olduğu düşüncesi geldi. Kafasının bir köşesinde olsun ressamın kendisini öpeceği ve yatağa götüreceği şüphesi bulunsaydı şu an olanlar hiçbir zaman gerçekleşmeyecekti. Ama bu düşünce aynı zamanda içini rahatlatan bir mazeret oluşturuyordu. Çünkü bundan gayrimeşru ilişkiye şehveti nedeniyle değil masumiyeti nedeniyle sürüklendiği sonucunu çıkarıyordu. Masum olduğu düşüncesi derhal kendisini sürekli olarak masum bir yarı olgunluk durumunda tutan kişiye yönelik öfkeyle karıştı ve bu öfke düşüncelerin üzerine bir perde gibi indi. Az sonra hızlanan soluğundan başka bir şey işitmez oldu ve yapmakta olduğunu çözümlemekten vazgeçti. Soluk alıp verişleri sakinleştiğinde düşünceleri tekrar ayaklandı. Onlardan kurtulmak için başını ressamın göğsüne koydu. Ressamın saçlarını okşayan ellerine kendini bırakıyor, yağlı boyaların baş döndürücü kokusunu içinde çekiyor ve sessizliği ilk hangisini bozacağını düşünüyordu. Bunu yapan ne biri ne diğeri, kapının zili oldu. Ressam ayağa kalkıp aceleyle pantolonunu iliklerken "Jaromil bu," dedi. Anne çok korktu. "Burada uslu uslu otur," dedi ressam ve dışarı çıktı. Çocuğa kapıyı açıp öbür odaya aldı. "Atölyede bir konuğum var. Bugün burada kalacağız. Göster bakalım getirdiklerini," dedi. Ve Jaromil defterini uzattı. Ressam onun evde yaptıklarını inceledi. Sonra önüne boyaları koyup kağıt ve fırça verdi. Bir konuk tarif edip çizmesini istedi. Atölyeye döndüğünde anne giyinmiş ve gitmeye hazırdı. "Onu neden bırakmadınız? Neden göndermediniz? Beni bu kadar çabuk terk etmek zorunda mısınız?" "Bu çılgınlık," dedi anne. Ressam onu yeniden kollarına aldı. Bu kez ne karşı koyuyor ne de okşayışlarına karşılık veriyordu. Ruhsuz bir beden gibiydi ve ressam bu atıl bedenin kulağına fısıldıyordu. "Evet, bu çılgınlık. Aşk ya da çılgınlık ya da yoktur." Kadın divana oturtup öpmeye ve göğüslerini okşamaya koyuldu. Sonra Jaromil'in çizdiklerine göz atmak üzere öbür odaya geçti. Bu kez verdiği konu çocuğun el becerisini geliştirmeyi amaçlamıyordu. Jaromil yakın bir zamanda gördüğü ve hatırladığı bir rüyasını çizecekti. Ressam konuyu uzun uzun açıklamaya koyuldu. Rüyalardaki en güzel şey günlük yaşamda karşılaşmayacak şeylerin şüpheli karşılaşmalarıydı. Rüyada bir gemi yatak odasının penceresinden içeri girebilir, 20 yıldır hayatta olmayan bir kadın yatakta yatıyor olabilir. Buna rağmen bir de bakarsın ki kadın kayığa binmiş, kayık anında tabuta dönüşmüş ve bir ırmağın çiçekli kıyılarında sallanmaya koyulmuştur. Louis Tremont'un şemsiyesiyle dikiş makinesinin direksiyon masasında karşılaşmalarındaki güzelliğe ilişkin ünlü cümlesinden söz ettikten sonra bu karşılaşma yine de bir kadın la çocuğun ressamın atölyesindeki karşılaşmalarından daha güzel değildir, dedi. Jaromil hocasının önceki günlerindekinden biraz farklı olduğunu görüyordu. Rüyalardan ve şiirden söz ettiğinde sesinde beliren coşkuyu yakalamıştı. Yalnızca bundan hoşlanmakla kalmıyor, kendisi için ateşli bir konuşma yapılmış olmasından da haz duyuyordu. Özellikle hocasının bir çocukla kadının ressamın atölyesindeki karşılaşmalarına ilişkin son cümlesini kafasına iyice yerleştirmişti. Ressam az önce bugün bu odada kalacaklarını söylediğinde Jaromil atölyede kesinlikle bir kadın olduğunu anlamıştı ve tabii görmesine izin verilmediğine göre bu sıradan biri değildi. Ama bu bilmeceyi aydınlatmaya kalkışmak için erişkinler dünyasından henüz çok uzaktı. Onu esas ilgilendiren ressamın bu son cümlede onu, yani Jaromil'i kuşkusuz çok önem verdiği bu kadınla aynı yere koyması, Jaromil'in gelişinin kadının varlığını elbette daha güzel ve daha değerli kılmasıydı. Bundan belki de henüz bir çocuk olması nedeniyle net bir şekilde ayırt edemediği ama erişkin ve bilgi bir kişi olarak ressamın fark ettiği, derin ve gizemli bir içsel benzerlik yüzünden ressam tarafından sevildiği, onun hayatında yeri olduğu sonucunu çıkardı. Bu düşünce içini dingin bir coşkuyla doldurdu ve ressam başka bir konu verdiğinde hummalı bir şekilde fırçaya sarıldı. Ressam atölyeye döndüğünde anneyi gözyaşları içinde buldu. "Yalvarırım, bırakın da hemen gideyim." "Git, birlikte de gidebilirsiniz. Jaromil'in işi birkaç dakikaya kadar biter." "Siz bir şeytansınız," dedi anne ağlamasını sürdürerek. Ressamsa kucaklayıp öpücüklere boğuyordu onu. Ardından öbür odaya geçti. Çizdiklerinden dolayı Jaromil'i tebrik etti. "Ah Jaromil, o gün ne mutluydu." Ve evine gönderdi. Sonra atölyeye döndü. Gözyaşlı anneyi boya lekeleriyle kaplı divana yatırdı. Cansız dudaklarını ve nemli yüzünü öpüp tekrar sevişti onunla. Anneyle ressamın aşkı ilk karşılaşmalarına damgasını vuran kehanetlerden asla kurtulmamalıydı. Bu gözlerinin ta içine bakarak hülyalı bir biçimde uzun uzadıya önceden seyrine daldığı bir aşk değildi. Bu onu gafil avlayan beklenmedik bir aşktı. Bu aşk ona sürekli olarak aşk karşısındaki hazırsızlıklığını hatırlatıyordu. Tecrübesizdi. Ne yapması ne de ne söylemesi gerektiğini biliyordu. Ressamın ilginç ve ısrarcı yüzüyle karşılaştığında söyleyeceği her sözden, yapacağı her hareketten utanç duyuyordu. Bedeninin de daha iyi hazırlanmış olduğu söylenemezdi. Doğumdan sonra onunla yeterince ilgilenmemiş oluşuna ilk kez hayıflanıyor ve karnının hüzünle sarkan bu kırışık derinin görüntüsü karşısında ürküyordu. Hep huzur içinde yaşlanabileceği, bedenle ruhun bir elin iki parmağı gibi olacağı, evet, gözlerinin ta içine bakarak hülyalı bir biçimde uzun uzadıya önceden seyrine daldığı aşk böyleydi. Bir aşk düşlemişti. Oysa burada, ansızın atıldığı bu karşılaşmada, ruhunu acı verecek denli genç, bedeni ise acı verecek denli yaşlı buluyordu ve ruhunun gençliğinin mi yoksa bedeninin yaşlılığının mı düşüşüne yol açacağını bilmiyordu. Daracık bir köprüye titrek adımlarla aşarcasına macerasında ilerliyordu. Ressam aşırı ilgiyle üstüne düşüyor, onu resimlerinin ve düşüncelerinin dünyasına sokmaya çabalıyordu. O da bundan sevinç duyuyor ve bunu ilk karşılaşmalarının, durumdan yararlanan bedenlerinin tuzağında başka bir şey olmayışının kanıtı olarak görüyordu. Ama aşk hem ruhu hem de bedeni tuttuğunda daha çok zaman alır, anne de sık sık evden ayrılışını, özellikle Joremile ve büyük anneye mazur göstermek için yeni dostlar icat etmek zorunda kaldı. Ressam çalışırken anne bir sandalye çekip yanına oturuyordu. Ama bu yeterli değildi. Kendisine göre resmin yaşamdan en güzel bulup çıkarma yollarından yalnızca biri olduğunu açıklamıştı ressam. En güzeli bir çocuk oyunlarında herhangi bir adam da rüyalarını yazarak bulabilirdi. Bu yüzden anneye kağıt ve boya verip boyaları da kağıda dökmesini ve üflemesini istiyordu. Renk hüzmeleri kağıt üzerinde dört bir yana koşuşturmaya koyuluyor ve kağıdı renk ağıyla kaplıyordu. Ressam da bu mütevazi yapıtları kitaplığının camının ardında sergiliyor ve eve gelenlere bunlardan övgüyle söz ediyordu. İlk ziyaretlerinden birinde tam ayrılacağı sırada ressam anneye çok sayıda kitap verdi. Bunları evde okuyacaktı. Fakat gizli okuması gerekiyordu. Çünkü patavatsız Joromil'in ya da aileden başka birinin bu kitapların nereden geldiğini sormasından çekiniyordu. Bu soruya tatmin edici bir cevap vermesi güçtü. Çünkü bu kitapların arkadaşlarının ya da babasının kitaplığında bulunabilecek olanlardan hayli farklı olduklarını görmek için bir göz atmak bile yeterliydi. O halde yalnız olduğu zamanlarda okumak üzere bunları çamaşır dolabına, sütyenlerin ve gecelik altına saklamak gerekiyordu. Yasak bir şey yapıyor olma ve suçüstü yakalanma korkusu dikkatini okuduğu şeyin üzerine toplamasını engelliyordu. Birçok sayfayı üst üste 2-3 kez okumasına rağmen okuduklarından aklında pek bir şey kalmıyor, hatta hemen hemen hiçbir şey anlamıyor gibiydi. Sonra da ressamın evine sınavdan geçirilmekten korkan bir öğrenci gibi gidiyordu. Çünkü ressam işe kitabı sevip sevmediğini sormakla başlıyor ve kadın onun olumlayan bir cevaptan fazlasını beklediğini, kitabın onun için bir konuşmanın hareket noktası olduğunu ve kitapta sanki birlikte savundukları bir gerçek söz konusuymuşçasına ressamın fikir birliğine varmak istediği cümleler bulduğunu biliyordu. Anne tüm bunların bilincindeydi ama kitapta ne olduğunu, daha doğrusu bu kadar önemli ne olduğunu pek anlamıyordu. Kurnaz bir öğrenci gibi mazeret uydurdu. Ele geçmelerini önlemek için kitapları gizli gizli okuduğundan ve bu durumda da istediği gibi konsantre olamadığından yakındı. Ressam mazereti kabul etti ama zekice bir çözüm bulmaktan da geri kalmadı. Bir sonraki derste Joromil'e modern sanat eğilimlerinden söz etti ve okumak üzere bir sürü kitap verdi. Çocuk da sevinerek kabul etti. Kitapları oğlunun masası üzerinde gören ve bu kaçak kaynakların aslında kendisini hedeflediğini anlayan anne korkuya kapıldı. Şimdiye kadar macerasının tüm yükünü tek başına üstlenmişti. Oysa şimdi oğlu, o saflık timsali, farkında olmadan bu gayrimeşru aşkın habercisi haline geliyordu. Ancak yapabilecek hiçbir şey yoktu. Kitaplar Joromil'in masasının üzerindeydi ve anneye, anlaşılması zor olmayan bir annelik ilgisi görünümü altında, sayfaları karıştırmaktan başka çare kalmıyordu. Bir gün ressama kendisine vermiş olduğu şiirleri gereksiz derecede karanlık ve anlaşılmaz bulduğunu söylemek cesaretini gösterdi. Bu sözler ağzından çıkar çıkmaz pişman oldu. Çünkü ressam en küçük fikir ayrılığını bile ihanet gibi görüyordu. Derhal hatasını onarmaya çalıştı. Ressam kaşları çatık, tuvaline döndüğünde ona görünmeden bluzunu ve sütyenini çıkardı. Göğüsleri güzeldi, bunun farkındaydı. Şimdi onları atölyenin ortasında gururla, biraz da utanarak sergiliyordu. Sonra bedeninin yarısını sehpadaki tuvalin arkasına gizleyerek ressamın karşısına geçti. Ressam suratını bir karış, fırçasını tuvalin üzerinde gezdiriyordu. Birkaç kez tuvalin arkasında dikilen anneye ters ters baktı. Anne ressamın elinden fırçayı kaptı. Dişlerinin arasına aldı ve ona şimdilik hiç kimseye söylemediği adi ve kaba bir şey söyledi. Ressamın öfkesinin aşk isteğine dönüştüğünü görene kadar da bu kelimeyi kısık sesle birçok kez tekrarladı. Hayır, böyle davranmaya alışık değildi. Bu yüzden de kendini sinirli ve gergin hissediyordu. Fakat yakınlıklarının daha başında ressamın kendisinden serbest ve şaşırtıcı aşk gösterili beklediğini, onunla kendisini her şeyden, her tür kural, utanma ve tutukluktan kurtulmuş, tamamen serbest ve rahat hissetmesini istiyordu. Hiçbir şey istemiyorum, sadece özgürlüğünü ver bana, kişisel özgürlüğünü, tüm özgürlüğünü. Demek ressamın hoşuna gidiyor ve her an bu özgürlükten emin olmak istiyordum. Anne, bu zorlamasız tutumun kuşkusuz güzel bir şey olduğunu az çok anlamayı başarmıştı. Ama anladıkça da bunu asla becerememekten daha fazla korkuyordum. Özgürlüğünü tanımaya çalıştıkça bu özgürlüğün daha zor bir iş, önceden evde kendini hazırlaması, hangi sözcük, hangi istek, hangi hareketle ressamı şaşırtacağını ve kendiliğinden göstereceğini düşünmesi gereken bir şey haline geliyordum. Öyle ki bu yükün altında ezilmeye başlıyordum. En kötüsü dünyanın özgür olmaması değil, insanın özgürlüğünü unutmuş olması diyordu ressam. Ve anneye bu açıklama sanki özellikle kendisi için yapılmış gibi geliyordum. Çünkü o da ressamın her alanda ve tamamıyla bir kenara atılması gerektiğini öne sürdüğü yaşlı dünyaya aitti. Dünyayı değiştiremiyorsak en azından kendi yaşamımızı değiştirelim ve özgür yaşayalım. Her yaşam tek ve eşsizse bundan gerekli dersleri çıkaralım. Yeni olmayan her şeyi atalım diyordu. Sonra Rimbaud'da değinerek baştan aşağı modern olmak gerek diye ekliyordu. Anne, ressamın söylediklerine karşı güven, kendi kendisine karşıysa kuşkuyla dolu, huşu içinde dinliyordu bunları. Aklına ressamın kendisine duyduğu aşkın ancak bir yanlışlıktan kaynaklanabileceği düşüncesi geliyor ve bazen ona kendisini neden sevdiğini soruyordu. Ressam onu, boksörün kelebeği, şarkıcının sessizliği, haydutun kasabanın öğretmenini sevdiği gibi sevdiğini söylüyordu. Kasabın düvenin gözlerini, yıldırımın paratoneri sevdiği gibi seviyordu onu. Anlamsız yuvasından kaçırılan, çalınan bir sevgili kadın gibi seviyordu. Anne ressamı kendinden geçerek dinliyor ve vakit buldukça onun yanına koşuyordu. Kendini karşısında güzel manzaralar bulunan ama bunların güzelliğini değerlendiremeyecek kadar yorgun olan bir turiste benzetiyordu. Aşkından en küçük bir haz bile almıyor fakat bu aşkın büyük ve güzel olduğunu, onu kaybetmemesi gerektiğini biliyordu. Ya Joramil'in alemdeydi? Ressamın kitaplarını kendisine ödünç vermesinden, ressam birçok kez kitaplarını kimseye vermediğini, Joramil'in bu ayrıcalığa sahip tek kişi olduğunu söylemişti, gurur duyuyor, zamanı da bol olduğundan sayfaları dalarak oyalanıyordu. O zamanlar modern sanat henüz küçük burjuva yığınlarının malı olmamıştı ve hala bir mezhep olmanın büyüleyici çekiciliğini taşıyordu. Kabile ve tarikat romantizminin düşlediği yaştaki bir çocuk için bu çekicilik o kadar kolay anlaşılır bir şey değildi. Joramil bu çekiciliği ta derinden hissediyor ve kitapları, sanki üzerinde soru sorulacak ders kitaplarıymışçasına baştan sona okuyan annesinden tamamen farklı biçimde okuyordu. Sınavdan geçmesi söz konusu olmadığından kitapları hiçbir zaman gerçekten okumuyordu. Orada bir sayfaya takılarak, burada bir dizede duraklayarak, şiirin geri kalan bölümünün ne söylediğine bakmaksızın aylaklık edercesine sayfaları kat ediyordu. Ama bu tek dize ya da paragraf yalnızca güzel olmaları nedeniyle değil, başkaları için sır olarak kalan şeyi kavramayı bilen seçilmiş kişilerin dünyasına giriş kartı olmaları nedeniyle de onu mutlu etmeye yetiyordu. Anne, oğlunun basit bir haberci göreviyle yetinmediğini ve görünürde onu hedefleyen kitapları ilgiyle okuduğunu biliyordu. Bu durumda ikisinin de okumuş oldukları şeyler hakkında onunla tartışmaya başladı. Ressama sormaya cesaret edemediği soruları ona soruyordu. Sonra oğlunun kendine verilen kitapları ressamınkinden daha sarsılmaz bir inatla savunduğunu dehşet içinde fark etti. Bir gün oğlunun Eluard'ın şiirinin bulunduğu kitapta uyumak, bir gökyüzünde ay bir gözünde güneşle dizesini kurşun kalemle çizmiş olduğunu gözüne çarptı. Bunun nesini güzel buluyorsun? Neden bir gözümde ayla uyuyacakmışım? Çorapları kumdan taş bacaklar. Kumdan çoraplar nasıl olur? Joramil, annesinin şiirle alay etmekle kalmayıp kendisini de anlayamayacak yaşta olduğunu sandığını düşünüyor ve onu sakınmadan konuşuyordu. Tanrım, 13 yaşında bir çocuğa bile karşı koyamamıştı. O gün ressamın evine vardığında kendini yabancı bir ordunun üniformasını giymiş casus gibi hissediyordu. Maskesinin düşmesinden korkuyordu. Davranışlarındaki kendiliğindenliği en küçük kalıntısına kadar yitirmişti. Yaptığı ve söylediği her şey, metnini ıslıklanma korkusuyla okuyan, korkudan felç olmuş bir amatörün oyununa benziyordu. Ressamın fotoğraf makinesinin büyüsünü keşfedişi bu zamanlara rastladı. Anneye nesnenin garip bir şekilde bir araya gelmesinden oluşan natürmortlar, unutulmuş ve terk edilmiş eşyaların görünümünü sergileyen ilk fotoğrafları gösterdi. Sonra onu çatı penceresinin ışığı altına götürüp fotoğraflarını çekmeye koyuldu. Başlangıçta anne bu işte bir tür teselli buldu. çünkü konuşmaya ihtiyacı yoktu. Ayakta durmak, oturmak, gülmek ve ressamın talimatlarını, zaman zaman da yüzünün güzelliğiyle ilgili olarak yaptığı komplimanları dinlemek yeterli oluyordu. Sonrasında ressamın gözleri birden ışıldadı, bir fırça kaptı, siyah boyaya batırdı. Annenin başını hafifçe çevirip yüzüne bir çarpı işaret çizdi. ''Seni karaladım, Tanrı'nın eserini mahvettim.'' diye haykırdı ve burnunun üzerinde iki koca çizgi kesişen suratın fotoğrafını çekmeye koyuldu. Ardından kadını banyoya götürdü. Yüzünü yıkayıp havluyla kuruladı. ''Az önce seni yok ettim ve sonra yeniden canlandırdım.'' dedi. Ve fırçaya sarılıp yeniden kadını boyamaya koyuldu. Bu kez eski resim yazılarına benzeyen daire ve çizgiler çiziyordu. ''Mesaj 100, mektup 100.'' diyordu çizerken de. Ardından karanlık pencerenin altına götürüp tekrar fotoğraf çekmeye başladı. Daha sonra anneyi yere yatırdı ve başının yanına koyduğu antik bir heykelin alçıdan kalıbının üzerine kadının yüzündeki çizgilerin aynılarını çizip bu biri canlı, biri cansız iki başın fotoğrafını çekti. Ardından yüzünü yıkadı, başka çizgiler çizip yeniden fotoğrafladı. Sonra divana yatırıp soymaya koyuldu. Anne ressamın memelerini ve bacaklarını boyamasından korkuyordu. Hatta bunun için sevimli bir uyarıyı bile göze aldı. Sevimli bir uyarıyı göze almak için cesur olması gerekiyordu. Çünkü hep şakalarının yerini bulamamasından ve kendini gülüş düşürmesinden korkuyordu. Ama ressam boyamaktan yorulmuştu. Sevişmeyi tercih etti. Sevişirken sanki kendi eseri, kendi fantazisi, kendi öz imgesi olan kadına sevişmek düşüncesinden özellikle tahrik oluyormuşçasına, kendi yarattığı kadını yatan tanrıymışçasına kadının boyalı başının ellerinin arasında tutuyordu. Bu sırada annenin ressamın bir buluşundan ve bir tablosundan başka bir şey olmadığı doğruydu. O da bunu biliyor ve dayanmak ve ressamın aşk arkadaşı, harika eşi, sevilmeye layık bir yaratık değil, sadece cansız bir yansıma, uysalca sunulan bir ayna, ressamın arzusunun görüntüsünü yansıttığı edilgen bir yüzey olduğunu görmemek için tüm gücünü harcıyordu. Gerçekten de sıkıntıya başarıyla katlandı. Ressam şehvetin tadına vardı ve mutluluk içinde kadının bedeninden ayrıldı. Ama eve döner dönmez anne kendini büyük bir güç harcamış gibi yorgun hissetti ve gece uykuya dalmadan önce ağladı. Birkaç gün sonra atölyeye tekrar gittiğinde boyama ve fotoğraf çekme seansları yeniden başladı. Ressam bu kez üst kısmını soyarak memelerinin uçlarını boyamaya koyuldu. Ama sonra tamamen soymak istediğinde anne ilk kez aşığına karşı koydu. Şimdiye dek tüm aşk oyunları sırasında karnını saklamakta gösterdiği ustalık, hatta kurnazlık akıl alır gibi değildi. Kaç kez bu yarı çıplaklığın daha tahrik edici olduğunu işittirerek jartiyerini çıkarmamış, kaç kez aydınlık yerine karanlıkta sevişmelerini sağlamış, kaç kez ressamın karnını okşamak isteyen ellerini oradan uzaklaştırıp göğsünün üzerine koymuştu. Tüm hileleri kullanıp tükettiğinde de ressamın bildiği, hayran olduğu bir kişilik özelliğini, utangaçlığını, anneyi beyaz rengin ete, kemiğe bürünüşü olarak göründüğünü sık sık söylemesinin ve onun ilk düşüncesini bir tabloda ispatula ile kazınmış beyaz çizgilerle ifade etmiş olmasının nedeni bu değil miydi? İleri sürüyordum. Ama şimdi ressamın gözlerinin ve fırçasının sahiplendiği canlı bir heykel gibi atölyenin ortasına dikilmek zorundaydı. Karşı koydu ve atölyeye ilk girişinde yaptığı gibi kendisinden istediğinin çılgınlık olduğunu söylediğinde ressam da aynı ilk keski gibi aşkın çılgınlık olduğunu söyledi ve giysilerini yırtarcasına çıkardı. Anne atölyenin ortasında dikiliyor ve karnından başka bir şey düşünmüyordu. Önüne bakarken onunla karşılaşmaktan korkuyordu. Ama o binlerce kez umutsuzca aynaya bakarak tanıdığı haliyle karşısındaydı. Karından, buruşuk, çirkin bir deri parçasından başka bir şey olmadığını düşünüyordu. Kendini ameliyat masasındaki kadına benzetiyordu. Hiçbir şey düşünmemesi, kendini bırakması ve yalnızca tüm bunların geçici olduğuna, ameliyatın ve acının son bulacağına, bu arada dayanmaktan başka bir şey yapamayacağına inanması gereken bir kadın. Ressam bir fırça alıp boyaya batırdı ve annenin omuzuna, göbeğine, bacaklarına sürdü. Sonra birkaç adım geriledi ve fotoğraf makinesini aldı. Anneyi banyoya götürüp küvete yatırdı, el duşunun hortumunu enlemesini olarak vücudunun üzerine koydu. Ve madeni yılandan su değil, öldürücü bir gaz çıktığını, şimdi savaş aşkın bedeni üzerine nasıl yatarsa, yılanın da onun bedeni üzerinde öyle yattığını söyledi. Sonra onu küvetten çıkarıp başka yere götürdü ve yeniden fotoğraf çekmeye koyuldu. Anne uysalca gidiyor ve artık karnını gizlemeye çalışmıyordu. Ama karnı her zaman gözlerinin önündeydi. Karnı ve ressamın gözleri, ressamın gözleri ve karnı. Başka bir şey görmüyordu. Daha sonra ressam resimlerle kaplı bedenini yerdeki halının üzerine yatırıp güzel ve soğuk görünümlü antik bir heykelin yanında onunla seviştiğinde anne kendini tutamadı ve hıçkırmaya başladı. Ama ressam muhtemelen bu hıçkırığın anlamını kavramıyordu. Çünkü düzenli ve vurgulu, güzel bir devinime dönüşmüş olan vahşi büyüleyiciliğinin şehvet ve mutluluk hırıltısından başka cevap bulamayacağına kesin inanmıştı. Anne, ressamın hıçkırıklarının nedenini fark etmediğini anladı, kendine hakim oldu ve ağlamayı kesti. Fakat eve döndüğünde merdiveni çıkarken başı döndü, düştü ve dizi soyuldu. Çılgına dönen büyük anne onu odasına götürdü. Elini alnına koydu ve koltuk altına bir derece yerleştirdi. Annenin ateşi vardı. Sinirleri laçka olmuştu. Birkaç gün sonra İngiltere'den gönderilmiş olan Çek para suçları Bohemia ve Noravia'nın Alman yöneticisini yere serdiler. Sıkı yönetimi ilan edildi ve sokak köşelerinde kurşuna dizilenleri belirten uzun listeler boy gösterdi. Anne yatalaktı. Doktor her gün iğne yapmaya geliyordu. Kocası başucuna oturdu, elini eline aldı, uzun uzun gözlerine baktı. Anne, geçirdiği sarsıntıyı kocasının savaşın dehşetine bağladığını biliyor, utanç içinde onu aldattığını, onunsa kendine iyi davrandığını ve bu güç dönemde dost olmak istediğini düşünüyordu. Sağlam bir demokrasi geleneğine saygılı büyük annenin, bir görevliden çok ailenin bir üyesi olarak gördüğünü söylediği, yıllardan beri villada yaşayan ve evin her işini gören hizmetçi Magda, bir gün eve gözyaşları içinde geldi. Nişanlısı Gestapo tarafından tutuklanmıştı.